Ayrım 26.
Bu arada yeni bir dönem başlayacağı ve yeni politikacılara şans tanınacağı için bir yandan Sunalp'a, bir yandan SODEP'e, bir yandan Büyük Türkiye Partisi'ne sayısız başvuru vardı. Özal ise kurucular kadrosunu büyük bir dikkatle oluşturuyordu. Büyük Türkiye Partisi ile SODEP'in zaten adam bulma arayışı içine girmesine gerek bile yoktu. Benzer olgu Sunalp için de geçerliydi. Nasıl olsa Sunalp başa iktidara gelmeyecek miydi? O zaman neden onun yanında yer alınması ve iktidarın işte hemen şurada duran, uzanınsa koparılacak elma gibi duran iktidarın yanında yer alınmasındı? Özal önce DPT kadrolarını el attı. Veysel Atasoy, Mustafa Taşar, Kazım Oksay, Vehbi Dinçerler, Hüsnü Doğan, Adnan Kahveci, Mehmet Keçeciler, DPT ve başbakanlık uzmanları arasındaydı. Leyla Yeni Ayköseoğlu çok yakınlarıydı. O sıralarda hiç tanınmayan, hatta parti için çektirilen grup resimlerinde en arkada görünen sakallı, gözlüklü, genç bir adam vardı. Önce hiç kimsenin dikkatini çekmeyen bu gencin yıldızı kısa sürede parlayacak, hem kabinede hem partide kendine sağlam bir yer edinecekti. Mesut Yılmaz adındaki başlangıçta bu gösterişsiz genci Leyla Yeni Ayköseoğlu getirmişti. Yılmaz'ın annesini tanıyordu. Özal İstanbul'da iş çevrelerine ve bankacılara el attı. Erol Aksoy, Güneş Taner, Cavit Kavak kadroya böyle dahil oldular. Özellikle Erol Aksoy, Özal'ın başbakan yardımcılığı döneminde başı çok sıkıştığında hemen başvurduğu ve kendisine hiçbir yardımı esirgemeyen bir bankacıydı. Vural Arıkan'la Enka'nın bir koordinatörünün cenazesinde tanışmış, kısa sürede dostluğu ilerletmişti. Başbakan yardımcılığı sırasında izlenen ekonomik politikalara ilişkin özellikle vergi konularında tartışmalara giriyorlar, Arıkan Özal'a sevimli ve bilgili bir insan imajı bırakıyordu. Nejat Eldem'le tanışıklıkları Burdur Traktör Fabrikası'nda birlikte çalıştıkları günlere denk iniyordu. Özal Keçeciler ile Hüsnü Doğan'a "Siz tüzüğü yazın, ben işin mali kaynak yönünü hallederim" demiş ve sonra da İstanbul'a gitmişti. Kurucuların saptanmasındaki çalışmalar çoğunlukla İstanbul'da yürütülmüştü. Ancak ideal kadroyu bir türlü kuramıyordu. İdealindeki kadroda Yıldırım Aktürk, Ekrem Pakdemirli, Mehmet Yazar, Nuh Kuşçulu, Mehmet Pamak, Ali Koçman, Mehmet Gölhan, Rahmi Gümrükçüoğlu ile Emin Bilgiç vardı. İlk iki isim DPT'den ayrılamıyor, ulusu artık DPT'yi boşaltıyorlar, olmaz diyordu. Mehmet Yazar sağın her kesimiyle temas ediyor, herkese mavi boncuk dağıtıyor, hiç kimseye olumlu ya da olumsuz yanıt vermiyor, sallantıda bırakıyor ve o arada kendi parti kurma girişiminde bulunuyordu. Kuşçulu ile Koçman baştan beri Özal'ın politikalarını destekliyorlar, hatta TÜSİAD Başkanı olarak Koçman'ın Özal yanlısı demeçleri iş çevrelerinde artık bu kadar da olmaz ki eleştirilerine yol açıyordu. Ama Koçman politikayı düşünmüyordu. Nuh Kuşçulu Özal'ı destekliyor ancak iş çevrelerinin önde gelen bir temsilcisi olarak sağın bölünmesine karşı çıkıyordu. Önce Ulusu'ya katkıda bulunmuş, daha sonra Sunalp'a yardım etmişti. Ama Özal'ı yalnız bırakmaya da gönlü hiç razı değildi. Sağlığı aktif politikaya el vermiyordu. Gölhan'ın gönlü Büyük Türkiye Partisi'ndeydi. Cumhurbaşkanı Evren'le görüşmesinden birkaç gün sonra Özal o sırada Büyük Türkiye Partisi, BTP çalışmalarını yürüten Mehmet Gölhan'la Dikmen'de bir bürokratın evinde görüşmüştü. Gölhan'la birlikte çalışma önerisi götürürken "Bana izin veriyorlar parti için." dedi. "Sayın Cumhurbaşkanı ile görüştüm. Bayar'ın rızasını aldım. Amerika'ya gitmeden önce şimdi Demirel bana acaba destek verir mi?" Gölhan, "Sayın Demirel'in size evet diyeceğini sanmıyorum. Çünkü siz ayrı bir parti kuruyorsunuz. Kolay değil bu izni almanız. Biraz güç." karşılığını verdi. Frankfurt'tan Side'ye, oradan Ankara'ya. Özal gerçekte Demirel'in yanında yıllar yılı birlikte çalışmış olmalarına güveniyordu. Ancak ciddi kuşkuları da vardı. Eğer şu ortamda Demirel ile görüşürse bu kendisine bir engel yaratır mıydı? kendisi hakkında konseyde olumsuz bir yargıya ya da bir soru işaretine yol açar mıydı? 12 Eylül'den sonra Demirel'le iki kez telefonla görüşmüştü. İlki Hamza Koy'dan yapılan ve kendisine hükümette önerilen bakanlık görevi ile ilgili telefon görüşmesiydi. İkincisi de 12 Eylül'den yaklaşık bir yıl kadar sonra SİDE'den bir bayram günü Demirel'e telefon ederek bayramını kutlamıştı. Ama Ankara'ya döndüğünde Başbakan Ulusu bir ara kendisini bu tür telefon konuşmaları konseyin hoşuna gitmiyor biçiminde kendisini uyarmış ve ondan sonra da Özal Demirel'i bir daha hiç aramamıştı. 24 Ocak kararlarından kısa bir süre sonraydı. Kararlar yurt dışında tanıtılacak, önemli ülkelere ve uluslararası kuruluşlara anlatılacak ve karşılığında ekonomik yardım istenecekti. Dışa açılmanın ilk günleriydi kısaca. İlk tanıtma ve anlatma için Batı Almanya seçilmiş, Maliye Bakanı Matöfer'le Frankfurt'ta buluşulmuştu. Özal'la birlikte Merkez Bankası Başkanı İsmail Hakkı Aydınoğlu da Matöfer'le görüşmeye girmişti. 24 Ocak kararlarını anlatmak için Özal biraz geriden başladı Matöfer'e. Ecevit tüm ekonomik faaliyetleri devletleştirmek istiyordu ve aldığı kararlar da bu yöndeydi. Ama başarı kazanamadı. Ekonomik faaliyetlerin devletleştirildiği bir yerde klasik hak ve özgürlüklerin de tehlikeye düşmesi söz konusu olmaz mı? Ecevit belki bunu görmüyordu. Ancak ekonomiyi devletleştirme aşamasında iktidardan düştü. Eğer başarı kazansaydı, Türk ekonomisi sosyalist bir ekonomi haline gelebilirdi. Kendisi de bir sosyal demokrat olan, sendika kökenli ve Ecevit'i yakından tanıyan Alman Maliye Bakanı Matöfer, yüzü duyduklarından dolayı allak bullak oldu. Söz değiştirdi ve kişisel olarak tanımadığı Başbakan Süleyman Demirel hakkında bilgi almak istedi. Özal yanıtladı. Biz Demirel'le birlikte İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezun olduk. Kendisini çok iyi tanırım. Uzun yıllar işbirliğimiz oldu. Devlet adamı olarak başarılarının büyük bölümünde benim katkım vardır. Hayatının bir merhalesinde benden ayrı düştü. O sırada da Türk ekonomisi karaya oturdu. Matöfer'in yanından ayrıldıktan sonra Merkez Bankası Başkanı Aydınoğlu, Özal'a dönerek, ''Her iki başbakan hakkındaki değerlendirmenize kesinlikle katılmıyorum. Sizin geliş sebebiniz siyasi olabilir ama ben teknisyenim ve siz de teknisyen olduğunuza göre bu tür siyasi değerlendirmeler yapamazsınız.'' dedi. ''İçeride bir yabancının yanında size cevap vermek istemedim ama bundan sonra böyle devam ederse cevap vermek durumunda kalabilirim.'' Ecevit hakkında söylediklerinizden dolayı Matöfer'in yüzündeki ifadeyi gördünüz mü? Maliye Bakanı'nın Alman Sosyal Demokratlarının hangi kanadına mensup olduğunu biliyor musunuz? Özal, Aydınoğlu'nun kolunu tuttu. Aydınoğlu, sen bunları benim kadar iyi tanımazsın, karşılığını verdi. Başarılarının büyük bölümünde kendi katkısı olduğunu belirten Turgut Özal, şimdi katkıda bulunduğu kişiden yardım istiyordu. Daha doğrusu gönlünden yardım isteği geçiyor ama bunu nasıl yapacağını bilmiyordu. Gölhan'la görüşmesinin üzerinden 20 gün geçmişti. Yeniden Ankara'ya geldi. Son görüşmede bir tek Güneş Sokağı'nın izni kaldı. Onu da gelecek sefer alırım demişti. Gölhan, ne yapacaksınız diye sorduğunda, düşünüyorum, uğramayı düşünüyorum demiş ve konuyu değiştirerek, sen artık gel bizimle çalış yolunda bir öneri getirmişti. Gölhan, ben belirli bir grupla belirli bir fikir etrafında toplandım, çalışıyoruz karşılığını verdi. Sanayi ve Teknoloji eski bakanı daha önce ve sonrasında aynı bakanlıkta müsteşarlık yapmış, TPAO Genel Müdürlüğü'nde bulunmuş olan Gölhan, o sıralarda Büyük Türkiye Partisi'nin 3-4 kanadından birini oluşturuyor ve o yönde faaliyetlerini hızlandırıyordu. Özal da bu çalışmaları yakından izliyordu. Aradan ancak 15-20 gün geçtikten sonra sağdaki partiler tek tek kendi aralarında ayrışmış olacak ve ayrı ayrı tüzel kişilik kazanmış olacaktı. Ama 1983 Mayıs'ı başından 16 Mayıs'a dek geçen süre içinde sağdaki tüm parti çalışmaları birbiriyle iç içe geçmiş bir durumda gelişiyordu. Bir yandan kurucu kadrolarda yer alan çeşitli insanların bir o partide bir bu partide görünmeleri ve farklı kurucu kadrolar içinde kendilerine yer aramaları nedeniyle, Bir yandan da sağ partilerin kendi aralarındaki birleşme, bütünleşme faaliyetleri nedeniyle Büyük Türkiye Partisi'nin de ANAP'ında MDP'nin de çalışmaları tam anlamıyla iç içe girmişti. Gölhan'ın çalışmalarını izlemesine rağmen Özal, "Gel birlikte olalım, ben genel başkan olacağım, sen de genel başkan yardımcısı olursun," önerisinde bulundu. Gölhan, Demirel'e bağlılığını hatırlattı. "Ben oradan ayrılmam," deyince, Özal, "Sen benim adıma görüşür müsün? Ben bir türlü fırsat bulamıyorum," diyecekti. Demirel bu anlatılanları tebessümle dinliyordu. Biliyordu ki Özal kendisine hiçbir zaman gelmeyecek. Çünkü Mehmet Gölhan'a Özal'ın son bir sözü daha vardı. "Özal, gel sana son defa teklif ediyorum. Sizin kuracağınız partiye izin vermezler. Eğer benimle birlikte kurucu kadroya bizim partiden girersen, o zaman senin de şansın olur," demişti. Bu görüşmelere rağmen partilerin kurulmasının açıklanacağı son gece, ANAP ile BTP arasında yoğun bir trafiğe sahne olacaktı. Daha sonraları ANAP'ın MHP kanadını temsil ettiği öne sürülecek olan Halil Şıvgın, Turgut Özal'dan önce Korkut Özal'la tanışmıştı. Bir arkadaşı aracılığı ile Sirkeci'de Hak Yatırım AŞ'de Korkut Özal'la karşılaşan Şıvgın'a politika kapısı açılmış oluyordu. Korkut Özal, "Turgut Bey şartları iyi görüyor, partiyi kuracak," demişti. Şıvgın da Korkut Bey'in önerisiyle Turgut Özal'la Şişli'deki Sadıklar Apartmanı'nda karşılaşmıştı ilk kez. Özal Şıvgın'a orada koşulları anlatırken bugüne kadar siyasette hep daha çok kavga eden, daha fazla prim aldı. "Biz şimdi bunu değiştirmeye çalışacağız," demişti. Sadıklar Apartmanı'nda Semra Hanım sürekli ortada görünüyor, çeşitli görüşmelere katılarak eşinin yanından ayrılmıyordu. İlginç olan nokta, Özal'ın ideal kadrosunda yer alan Emin Bilgiç'e kadroya sonradan dahil olan Halil Şıvgın'ın götürdüğü belgelerdi. Emin Bilgiç başlangıçta Özal'la birlikte olmaya söz vermişti. Saadettin Bilgiç'in kardeşi ve Kültür Bakanlığı eski müsteşarıydı. Ankara'da Şıvgın, Emin Bilgiç'in evine giderek kendisinin kurucu kadroda yer almasını sağlayacak kurucu belgelerini alacaktı. Eve bir gitti ki Bilgiç'in yanında Ali Fethi Esener, Saadettin Bilgiç ve Hüsamettin Cindoruk birlikte sohbet ediyorlar. Emin Bilgiç parti kuruculuğu için belgeleri hazırlamıştı. Ancak Büyük Türkiye Partisi'ne giriyordu. Gümrükçüoğlu daha baştan katılmayı kabul etmediği için böylece ideal kadro erozyona uğruyordu. Mehmet Pamak'ı ise ayrı bir parti macerası bekliyordu. Mavi Evli Günler. Turgut Sunalp Ankara'ya gelişinde doğruca çok güvendiği eski dostu ve silah arkadaşı Orgeneral Necdet Üruh'un evine gitti. Üruh Paşa 12 Mart'ta Cumhurbaşkanı adaylarından Orgeneral Faruk Gürler'in yeğeniydi. Gürler olayında da Sunalp Paşa Genelkurmay 2. Başkanı olarak çok çaba harcamıştı. Üruh hem dayısına gönderdiği bu yardımı unutamıyor hem de Kıbrıs'ta birlikte çalıştıkları dönemi sık sık anıyordu. Sunalp Kıbrıs'ta komutanken Üruh ondan bir alt rütbede kendisine yardım ediyordu. Ulusu'nun parti kurmaktan vazgeçmesi üzerine çok kişinin üzerinde durduğu Sunalp'in adı Üruh'un da aklına gelmişti. O dönemdeki Cumhurbaşkanı danışmanı Emin Paksüt ile Maliye Bakanı Adnan Başar Kafaoğlu da Sunalp'in adını evrene bir keresinde telaffuz etmişlerdi. Sunalp Ankara'da çalışmaya başladıktan bir süre sonra ordu evine taşınmıştı. Ulusu ile görüşüp görevi devraldıktan sonra Ahmet İhsan Kırımlı, Mehmet Yazar geçmişteki çalışmaları kendisine özetlediler. Musa Öğün ile Ertan Karasu ekibe dahil olan ilk 3-4 kişi arasında geldi. Sunalp'in Mavi Ev macerası da öyle başladı. Cinnah Caddesi'nde Kürt Ahmet'in kulüp olarak işlettiği ev, şimdi yeni bir partinin kuruluşuna sahne oluyordu. Gerçi Sunalp bu ev konusunda daha sonra uyarılacak ve başka bir yerde faaliyet göstermesi istenecekti. Ama ilk anda geniş bir salonu, salona açılan 4 odası bulunan bu evin duvarları her gün Sunalp'in sesiyle çınlıyordu. Ciddi, dürüst, seviyeli, Atatürkçü, sosyal adaletçi, piyasa ekonomisine inanan bir parti kurmak istiyorum. Gelenlere Sunalp daha sonra Kıbrıs'a ilk çıkan asker oluşundan başlayarak nerelerde komutanlık ettiğini, Moskova'da ateşe militerlik döneminde komünizmi nasıl öğrendiğini ve gördüğünü anlatıyor, "Dördüncü orduyu ben kurdum" diye devam ediyordu. Kanada'daki büyükelçilik anılarıyla da noktalıyordu. Adı daha sonraki yıllarda kredi yolsuzluğuna karışacak olan Kemal Horzum'dan araba ve şoför gelmiş, bunun üzerine Yüksek Denetleme Kurulu aradan bir süre geçtikten sonra yönetime bir rapor vererek Sunalp'ın çalıştığı kişilere dikkat etmesini istemişti. Sunalp'le birlikte çalışanlar, ona yardım edenlerin kimlikleri dökülmüş ve bazıları hakkında uyarılma gereği doğmuştu. Mavi Ev günleri bu nedenle kısa sürecekti. Ama o süre içinde özellikle danışma meclisinden gelen üyeler ile Ulusu'nun yanında yer almış olan anti-demirelci ekibin önde gelenleri hemen her gün Mavi Ev'e geldiler. Mehmet Ünaldı, Yılmaz Hocaoğlu, Ünat Demir, Macit Zeren, İskender Cenap Ege, Sabri Keskin, Misbah Ongan, Haldun Menteşeoğlu salondaki geniş masanın çevresine oturuyorlar. Sunalp içeride tek tek kurucu adaylarla görüşmeler yaparken onlar da sabahtan akşama dek masanın başında günlük sohbeti sürdürüyorlardı. "Biz 135 kişiyiz," diyorlar ve "AP tabanında bizim ağırlığımız vardır" havasıyla Turgut Paşa'ya yaklaşıyorlardı. Ardından da Demirel eleştirileri salonu kaplıyordu. İstanbul'dan Ankara'ya gelirken Turgut Paşa, Nahit Menteşe'yi, İsmet Sezgin'i, Nuri Bayar'ı arayacağını söylemiş ancak aradan geçen zamana rağmen kimseyi aramamıştı. Oysa Sunalp'in Ulusu'nun yerine geldiğini öğrendiğinde Demirel ne olumlu ne de olumsuz bir hava almayın, biraz bekleyin talimatını vermişti. Bürokrasiden ve o sıralarda bir şirketteki görevinden ayrılarak politikaya giren Ertan Karasu, Sunalp'a sordu. "Celal Bayar'dan ne beklediniz de görüştünüz? Oy verecek yeni neslin çoğunluğu onu bilmez ve tanımaz. 27 Mayıs yapıldığında ben Kıbrıs'taydım. 27 Mayıs'ın yapılış tarzını ve başlı başına 27 Mayıs'ı ben tasvip etmedim. Demokrat Parti'yi severim. Celal Bayar bir hareket noktasıdır. Onun için de onu ziyaret etmek lazımdı. Ben de ettim ama destek istemedim. AP'lilerle temas etmeyi düşünmüyor musunuz? Bu dışarıda bekleyenlerin dışındakilerle, mesela Demirel'le. Ben yola çıkarken herkesle görüşeceğimi söylemiştim. Ama sonradan benim Demirel'le görüşmemi istemediler. Yakın çevresiyle temas edebilirsin dediler. Fakat şimdi yakın çevresiyle de temas etmemi istemiyorlar. Ayrıca artık ben kendim de istemiyorum. Kullanırlar. İşte bize geldi, partiyi kuramıyor derler. Turgut Paşa akşamları bürodan ordu evine gidiyor, zaman zaman da Çankaya'ya çıkarak Cumhurbaşkanı Evren'le sohbet ediyordu. Çevresine "Ben Kenan Paşa'yı istediğim zaman görürüm" diyor ve Genelkurmay Başkanlığında birlikte nasıl çalıştıklarını anlatıyordu. Başbakan Ulusu ile de birlikte çalışmalarını aktarıyordu. Ulusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığında koramiral rütbesiyle kurmay başkanı iken Sunalp ikinci başkan olarak görev yapıyordu. Bunları anlatıyor, daha sonra konuyu güncelleştirerek "Ulusu bana iki karpuz bir koltuğa sığmıyor, başbakanlık yaparken parti kurmak olmuyor" dedi. "Şimdi ben kuracağım" diyordu. Bu sözleriyle de Ulusu ile kendisi arasında başlayacak gerginliğin tohumlarını ektiğini herhalde fark etmiyordu. Çünkü hemen hemen o günlerde Ulusu çeşitli sohbetlerinde Sunalp'a karşı duymaya başladığı soğukluğu dile getiriyordu. Bu karşılıklı tavıra bir de "Sunalp bu işi beceremeyecek" sözleri eklenince, kulislerde böyle bir laf çıkınca Evren ile Sunalp arasında ilk resmi görüşme gerçekleşmiş oldu. Ve Sunalp Evren'i resmen ziyaret etti. Çankaya'dan çıkarken de "Evren Paşa'nın tam mutabakatı vardır" cümlesini kullandı. Yani dedikodu çıkaran çevrelere "Siz boşuna yorulmayın, ben parti kuracağım. Üstelik beni de Cumhurbaşkanı Evren onaylıyor" anlamına gelen mesaj vermiş oluyordu. Çevredekilerin Sunalp'a ilişkin farklı özlemleri vardı. Örneğin Sunalp hiçbir zaman "ben Türkiye'yi şöyle yöneteceğim, böyle işler yapacağım" demiyor. Tersine "bana verilen görevi en iyi biçimde başarmam lazım" düşüncesini taşıyordu. 14 Mayıs tarihine dek Mavi Ev'de çalışmalar sürdü. Sonra Tandoğan'da bir ev bulundu. Rastlantı bu ya. Orası Kürt Ahmet'in evi çıktı. Sonra da şimdiki MDP genel merkezi olan bina bulundu. Ayda 100 bin liraya tutuldu. Ama bu arada Kemal Horzum'un verdiği araba ve şoförü değişmişti. Okumuş Holding'den armağan edilen araba gelmiş ve Sunarp'ın makam arabası olarak kullanılmaya başlanmıştı. Parti kuruluncaya dek Sunarp hep 1 milyon liramız var, sonra daha fazla buluruz diyordu. O aşamada da pek fazla paraya zaten gerek yoktu. Para asıl örgütlenme sırasında gerekli olacaktı. Partinin kurulmasından sonra özellikle İstanbul eski valisi Namık Kemal Şentürk ile Ziraat Bankası eski genel müdürlerinden Davut Akça'nın para bulma konusunda partiye büyük yardımları dokunacaktı. Mavi Ev günlerinde Turgut Paşa gerçekte kimseye söz vermedi kuruculuk için. Partinin kurulmasına çok az zaman kala yaptığı konuşmaları ve izlenimlerini kağıda dökmeye başladı. Eski arkadaşlarını sık sık ziyaret etmeyi de hiç ihmal etmedi. Partiye para bulma konusunda ANAP'ta en başarılı kurucu kuşkusuz Vural Arıkan'dı. Aslında Arıkan siyasal faaliyetler başladığında ve hatta ondan önce Bülent Ulus'u faaliyetlerini sürdürdüğü dönemde Arıkan ile Memduh Yaşa oturmuş ve aynı partiye girmeye karar vermişlerdi. Ulus'un siyasal faaliyetlerini yürütmekte kendisine en büyük yardımları yapan Turizm ve Kültür Bakanı İlhan Evliyaoğlu hem Yaşa hem de Arıkan ile görüşmüş, onlar da Ulus'u ile beraberiz demişlerdi. Ulus'u vazgeçince Arıkan da Sunarp'ı çok şanslı bulmamış ve Özal'la birlikte parti kuruculuğuna soyunmuştu. Yaşa ise Sunarp'la birlikte olma kararını vermişti. Arıkan'ın kararında Şarık Tara'nın etkisi herhalde unutulmaz. Çünkü Tara, kendi güvendiği insanları Özal'la birlikte çalışmak gerekir yolunda teşvik ediyor, onlara cesaret aşılamaya çalışıyordu. Buna rağmen daha sonraki aylarda Tara, acaba %10 alır mı Turgut Bey dediğinde, Arıkan, merakla biz iktidar oluruz karşılığını veriyordu. Genel seçimler sırasında, yani 6 Kasım'da, Vuran Arıkan, ANAP'a tam 138 milyon lira bulacaktı. Çeşitli çevrelerden toplayacağı para, ANAP'ın gerçekte toplayacağı paranın sadece belli bir yüzdesiydi. Bir başka deyimle ANAP seçimlerde büyük miktarda para toplamıştı. Elbette bunların tümü defterlerde kasadaki para biçiminde görünmeyecekti. Örneğin şu ilde ya da bu ilde örgüt kurulurken yapılan harcamalar genel merkez tarafından değil o ilin örgütünü kuranlar tarafından karşılanacaktı. Dolayısıyla sadece kasadaki paraya bakmak yanıltabilir. Kasada görünmeyen, hatta bu tür bir harcama biçimiyle hiçbir zaman kasaya girmeyen para, dikkate alındığında, diğer partilerin de kasalarında görünen defterlere işlenmiş paraları dikkate almak doğru olmaz. En azından yanıltıcı olur. Ama Arıkan'ın genel seçimlerde getirdiği para tam 138 milyon liraydı.